Ayrım 5.
Sayfa 93. O başka bir şey. İmtiyazları, holdingleri, başka lojik yapıları, başka çıkarları anlatıyordur. Bağımsız cumhuriyete bir tehdit fırlatılmıştır. Bu tehdit Madımak olayıyla gelmiştir. Sizi mezhep kavgasına sokarız diye. Binlerce yıl beraber olduğumuz kardeşlerimizle bir iç savaş yaşıyoruz doğuda. Tarihin külleri ve bu topraklara 20 metre kazılmış, kuru kafalardan, kemiklerden Ermeni tehdidi gelmiştir. Bağımsız cumhuriyetimize yönelik bu tehditleri ABD kullanmıştır. Biz, ordunun, devletin, tapu kadastronun, bugünkü hükümetlerin derdinde değiliz. Devlet şeklimiz, yapılar, Yargıtay Başkanı, hukuk düzenimiz değişir ama değiştiremeyeceğimiz ve adına yeminle sadık kaldığımız bir tek kavram vardır. Bağımsız cumhuriyet. Bağımsız cumhuriyetimiz tehdit edilmektedir. Bu tehdidin rüzgarında siyasilerimiz de, yazarlarımız da bir sürü laf etmiştir. Bu tehdit öyle içler acısı bir hale gelmiştir ki, NTV'nin öncülüğünde Barzani tam bir yıl süreyle her gün bu ekran üzerinden Türkiye'ye karşı Kerkük'ü alırım, bilmem ne yaparım diye naralar atmıştır. Türk hükümetine savaş ilanı içeren laflar göndermiştir. Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül'ü çok severim. Derli toplu cevaplar vermiştir bunlara karşı. Ama bu cevapların hepsi savunmada kalmış cevaplardır. Bunu çok ciddiye alalım. Bizimle yarışmayacak, bizimle sıkleti tutmayan, bizimle boy ölçüşemeyecek Ermeni gibi, Barzani gibi, Yunan gibi insanlara karşı savunma yapmaktan çıkalım diyorum. Bölüm 9. Ermeni meselesi. Ermeniler artık bu işi iyice dayatmaya başladılar. Kuru gürültü gibi geliyor bize artık. Ne kadar dayatılırsa dayatılsın, bu dayatma politikasından Batı vazgeçecek. Bakın, çoluk çocuk ölüyor. Hamas ilaç alamıyor. Filistinliler çocuklarına bebek ilacı, böbrek ilacı, kalp ilacı alamıyor. Avrupa'yı arkasına aldı İsrail. Bunlara para vermeyin, yardımı kesin dedi. Amaçları dize getirmek. Sömürge politikası. Parayla adam etmek. Siyasetle korkutarak. Kendileri çok büyük bir devlet ya, kırbaçlarla saldırdı. Efendi kırbacını kullanacak. Böyle bir şey yok. İletişim nasıl onların dünyada sesini duyuruyorsa bizim de duyuruyor. Biraz öyle, biraz emiğini sık, elinden ekmeğini al, şunu sıkıştır, bitti. Hayır, artık böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Ermenilerin dolduruşuna gelmiş Fransızlar da neye uğradığını şaşırır. Yani Türkiye her şeyi yapabilir. Galatasaray Lisesi'ni de kapatır, Fransızca okutuyor diye Tevfik Fikret Lisesi'ni de kapatır. Aklına gelebilecek her şeyi de yapar. Fransa ile ticari alışverişlerimizde biz vazgeçtiğimiz zaman zararı görecek olan onlardır. Ermeniler bir kere kendilerine baksın. Önce kendi ülkeleri bağımsız bir ülke olsun. Ben bir Ermeni yazarı, Ermeni aydını, diasporadaki bir Ermeni olsam önce bağımsız bir ülkenin yazarı, vatandaşı olmak isterim. Rusya'nın egemenliğinde yaşıyorlar. Sınırlarını kendileri korumuyor. Silahları kendilerinin değil. Sonra hür seçim yok. Çakal çukal adamlar, insanlar parlamentoyu basmış, iktidarı ele almış. Ermenistan dediğin burası. Sonra bütün komşularıyla belalı. Azerbaycan'ı işgal etmiş. Hocalı katliamı her yıl anılıyor. Bu mecliste bunları konuşan yok. İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin Ağıska Türklerini oradan alıp başka yere gönderdi. Onun yerine de Ermenileri koydu. Cevahi yerine şimdi Ahıska diyorlar. Gürcistan'da bile bu cevahi bölgesini kaşıyorlar. Şimdi de Gürcülere soykırım yapıyorsunuz diyorlar. Çok kolaydı sanki. Herkese soykırım. Kendileri Karabağ'ı işgal etmiş, orada katliamlar yapmış, bu da fotoğraflarla filmlere belgelenmiş, dünyanın gözü önünde olmuş. Öyle tarihi kayıtlarda da karışık değil işler. Çok net ve ortada böyle bela. O küçücük devlet Sovyetlerin yardımıyla oraya oturmuş. O küçücük devlet bağımsız değil. Oradan orayı kaşıyor, buradan burayı kaşıyor. İşgal yapıyor, huzursuzluk çıkartıyor. Gürcistan'a, Azerbaycan'a dalıyor. Her türlü pisliği yapıyor. Kendi iktidarını kuramıyor. Bir serbest seçimi yok. Oradaki sosyal demokratlar iktidara gelemiyor. Gelirse bunları öldürüyorlar, kesiyorlar. Böyle karmaşık bir yer. Aç, bir üretim yok. Ben Ermeni aydını olsam, diasporada bir Ermeni vatandaşı olsam, üretim için çalışırım, bağımsızlık için çalışırım. Bunların gözleri tarihin bir noktasına takılı kaldı. 1915'e takılı kaldılar. Onlar için 1000 yılı yok, 2000 yılı yok. Diyelim sinema yok, Başka bir dünya. Üzüm yok, elma yok, sokak yok, kaldırım yok. Bütün dünya ne derse desin, onlar gene 1915 soykırımı diyecek. Yani takılmış plak gibi. Bunlar psikopat. Artık çocuklarını da psikopat yetiştiriyorlar. Çok ayıptır bu. Yeni yetişen nesli de kendileri gibi hasta ruhlu yetiştiriyorlar. Tarihte bir sürü şey oldu. 1915'ten bugüne dek burada kalkıp kimse tek bir Ermeni öldürmedi. İşte bizim gibi ülkelere geliyorlar, bizim gibi ülkelerde demokrasi başlığı altında bir takım aydınları, Leman okuyan aydınları diyelim, kendi şemsiyeleri altına alıyorlar. Siyasi küçük oyunlarla, kompleksli, kendine güvenemeyen birkaç aydın bulup, bu aydınlar aracılığıyla köşeler edinip, ortalığı hafif galeyana getirip ses çıkartıyorlar. Bizi Almanlara benzetmek istiyorlar. Kızılderilileri yok etmiş Amerikalılara benzetmek için önümüze bu tehdidi koyuyorlar. 3-4 cahil, ukala, küstah aydın söyledi diye tarihi onların ağzından yazamayız. Önce oturacaklar, bu toprakları tarihiyle, kültürüyle, diliyle öğrenecekler. Bu toprakların psikolojisini iyi tahlil edecekler. Doğu Türkistan'dan Bosna'ya kadar bu toprakların üzerinde Türkçe konuşan yerlerden 8 saatte geçiyorsun. 3 tane Ermeni diasporası, Türkiye'de Radikal 2'nin bilmem ne aydınları, Bilgi Üniversitesi'nin 3 ukalası, küstah, kendini bilmişi, Osmanlıca dahi bilmeyen, bir cümle kurmayı başaramayan aydınları kafalamışlar. Kendine güveni olmayan ama şöhret merakı olan bir takım insanlar ve bunların kıvılcımlarıyla oradan ses getiriyorlar. Hem bu aydınlar hem de Fransa'dakiler kalksınlar önce Cevahi Gürcistan'ı niye kaşıyor söylesinler. Ermeniler Gürcistan'ı niye kaşıyor? Karabağ'da ne yapıyorlar? Şimdi niye bu işgali masaya yatırmıyor Avrupa? Bütün bu psikolojik savaşlara, Fransa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya direnecek de gücümüz var. Hadi gelsinler, istediklerini de yapsınlar. Hadi, hodri meydan. Yok, yasa çıktı oradan. Yok, buradan yasa geldi. Yok, bilmem ne geldi. Artık 100 yıl öncesinin dünyasında yaşamıyoruz. Ermeniler bildikleri bütün numaraları çevirsinler. Her şeyleriyle gelsinler. Biz bu topraklarda binlerce yıl yaşadığımız gibi yaşamaya devam edeceğiz. Birinci Cihan Harbi'nden bugüne değin tek bir Ermeninin burnu kanamadı. Kanamayacak da. Üç çakala uyup da halkımızın bu güzelliğini görmezden gelemeyiz. Bu kardeşliğimizi de yedirmeyiz kimseye. Ermeni milliyetçilerinin eğittiği markalar. Bugün artık gayet rahatlıkla Türk edebiyatında, Türk medyasında Ermeni milliyetçilerinden söz edebiliriz. Orhan Pamuklar bunun kapısını açtı, Elif Şafaklar geliyor. Aslında bu bir marka. Özgürlük adına konuşanlar nedense Ermeni milliyetçilerinin sözcüleri. Yine de Orhan Pamuk biraz daha masum çıktı. Çünkü özür dilemeye çalıştı. Teşekkür ediyoruz özrü için. Ama aynı kıyma makinesinden Elif Şafak geldi ve Türkiye'ye takdim edildi. Neydi hanımefendinin yaptığı? Ermeni lobisi bunu o çağırmış, öğretmiş, nasıl kitap yazacağını söylemiş. İşte bize bugünlerde özgürlük ve demokrasi gibi kavramları Pontus öğretiyor veya onun sözcüleri öğretiyor. Onun yetiştirdiği ve Türkiye'ye saldığı insanlar öğretiyor. İşte Ruhat Mengi hanımefendi köşesinde yazdı. Bu insanlar nasıl orada çalıştırılıyor? Kimler bunlara uçak bileti ve paralar verip Amerika'ya davet ediyor? Kendi vakıflarında özel seminerlerden geçiriliyor ve sonra ülkesine dönüp bu şekilde skandal laflar ediyorlar. Bunun başlığına da demokrasi diyorlar. Ne alakası var demokrasiyle? Bu ülkeye sızmış Ermeni milliyetçileri, Ermeni faşistleri, Ermeni taşnakları bize demokrasi öğretmeye çalışıyor. Şimdi herkesle birlikte basınımızın seçkin kalemleri 301. maddenin insanlık dışı bir şey olduğunu söylüyor. Bu hanımefendi ya da Orhan Pamuk Bey bu lafları İtalya'da etse ceza yemeyecek mi? Yiyecek. İsviçre'de etse, Hollanda'da etse yine yiyecek. Gazeteci kızımızla evlenen avize markası, buji markası isimli Layen diye bu yasa sizin ülkenizde var mı diye soruyorlar. Var. Peki rahatsızlığınız ne? İyi de bizim ülkemizde hakim ve savcılar dava açmıyor. Bu müstemlekeyi idare eden Avrupa Komiseri beyefendi, hakim ve savcılarımıza baskı uyguluyor. Bırakın hukuk çalışsın. Başımıza Avrupa Komiserleri, Ermeni vakıflarının ayarttığı ve roman yazdırttığı insanlar gelmiş, ortaklaşa birlik kotarmışlar. Skandal bir şekilde küfür etmişler, davalar açılsın diye. Ben sana küfrediyorum, bana kız, dava aç, mahkemeye git ya da tokat at diye. Attığında ne olacak? Linç, galeyan. Bunları planlayan sizsiniz. Bu ülkeye süren sizsiniz. Bu özgürlük dediğiniz şey nedense Ermeni skandallarıyla ortaya geliyor. Bu özgürlük dediğimiz şeylerin, ifade özgürlüklerinin hepsinin arkasında Ermeniler var. Bu bir marka artık. Orhan Pamuk da bir markaydı, ondan öncekiler de öyleydi. Elif Şafak diye yeni bir marka çıkardılar. Yarın Ermeni milliyetçiliği makinesinin başka bir markası gelecek ve aynı lafı söyleyecek. İsrail orada insanları öldürüyor. Azerbaycan'da 1 milyon insan mülteci konumunda. Hocalı katliamı orada duruyor. 14 yaşında bir oğlum var. Adı Laçin. Adını Ermenistan Laçin'i işgal edip 1 milyon Azeri mülteci olunca koydum. Bu çocuk büyüdüğünde bunu unutmasın diye. Çünkü Azeri ordusu çok vahşi bir saldırıya uğradı. Nasıl bir saldırı? Askeri olmayan, ordusu olmayan bir ülkeye saldırdılar. Kimler? Rusları arkasına alan Ermeniler. Azerilerin ordusu, askeri yok. Ordusu ve askeri olmayan bir yere saldırıyorsun ve 1 milyon insan öldürüp işgal ediyorsun toprakları, katliam yapıyorsun. Bugün Türkiye'de söylediğin lafları git Ermenistan'da söyle bakayım. Bugün Ermenistan dünyanın tek faşist devletidir. Orada söyleyemiyorsun, İsviçre'de söyleyemiyorsun ama bu ülkede söylüyorsun. Bu ülkeye hakaret ederek, tarihimize, kültürümüze ve bize. Tarihi bozarak, tarihi yanıltarak. Adına ifade özgürlüğü deniliyor. Özgürlüğün ve demokrasinin bu kadar ırzına geçilmez. Bunlar özgürlüğün, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün ırzına geçiyorlar. Bize bir müstemleke gibi davranıyorlar. Bizim onurumuzla oynuyorlar. Bizim haysiyetimizle oynuyorlar ve buna medyada kol kanat geliyor. Öyle ya da böyle bunların hepsinin hakkından geleceğiz kardeşim. Neymiş ifade özgürlüğü? Neymiş demokrasi? Öyle bir şey yok dünyada. Bir Gün Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ya da Radikal 2. Ne istiyorsunuz? Siz neyin şampiyonluğunu yapıyorsunuz? İfade özgürlüğünün şampiyonluğunu yapıyorsunuz. Net bir soru soralım. Siz 15-20 yıldır bu ülkede yazıyorsunuz. Bu ülkenin yazarlarısınız. İçinizden tek bir taneniz Aydın Doğan'a, Dinç Bilgin'e, Korkmaz Yiğit'e, bu ülkede Mudileri intihar eden bu adamlara tek bir cümle yazı yazdınız mı? Bu halk dünyanın en büyük soygunlarıyla yere düştü, bayıldı. Medyada oturan insanlar bu banka soygunlarını görmezden geldi. Kaç yıl? 10 yıl, 15 yıl. İfade özgürlüğü vardı. Demokrasi şampiyonluğu yapıyordunuz. Bunları söyleyebildiniz mi? Söyleyemediniz. Orhan Pamuk'u, Elif Şafak'ı, Oral Çalışları. Radikal 2'nin bütün yazarları çıksınlar ve söylesinler. Biz Aydın Doğan'ı eleştirdik. Bu ülkede bankalar soyulurken eleştirdik. Bu medya bu halkları yerken biz bunları eleştirdik desinler. İfade özgürlüğü yok, demokrasi yok, halkın hakları yok, yoksulların hakları yok, altta kalanların hakları konuşulmaz. Kimin hakkı konuşulur? İfade özgürlüğü denince Ermeni milliyetçileri vesaire. Bu halkın parası çalınırken bu medya sustu ve sesini çıkartmadı. Sen kendi patronuna tek laf etmedin, etmedin kardeşim. Kendi patronunu eleştirmemiş, Radikal 2'nin bütün o özgürlükçü yazarları tek bir cümle etmemiş. Tek bir cümle etmeyen insanlar, susan insanlar, şimdi ifade özgürlüğü diyor. Kimin için? Ermeniler için. Yani bunu Türkçe'ye çevirelim. Atatürk'e küfretmek serbest, Cumhuriyet'e küfretmek serbest, Anadolu halkını aşağılamak serbest ama Aydın Doğan'ı eleştirmek serbest değil. Bankaları soyanları eleştirmek yasak. Bu mu ifade özgürlüğü? Siz kimi kandırıyorsunuz? Hep birazdan 301 kalksın diyorlar. Üstelik aynı madde Avrupa'da da var. Ne alakası var şimdi bunun özgürlükle, demokrasiyle? Avrupa daha güzel bir yasa yapsın, göndersin. Daha başka bir şey desin. Onlar bana küfrederken benim de onlara küfretme hakkım olsun. Yerim ben onların demokrasi ve ifade özgürlüğünü. Her şeyi bıraktım. Alın Karadeniz sahil yolu. Binlerce koy iptal edildi. Tabiata karşı bir savaş, halka karşı bir savaş verildi. Peki bunu medyamız tartışmayacak mı? Bunu yazarlarımız söylemeyecek mi? Bunu büyük gazetelerimiz bile anlatmayacak mı? Dünyanın ve tarihimizin en büyük projesi konuşulmayacak mı? 10 yıl tek satır konuşmadılar. Bana ifade özgürlüğü diyen bu beylere soruyorum. Ülkeniz bir cennet olan bölgeniz, ormanları dahil, Kafkasya dahil, tüm dünya tarihinin en güzel coğrafyası müteahhitler tarafından parçalanırken neredeydi bu ifade özgürlüğü? Hiçbiriniz sesinizi çıkartmadınız. Demokrasi adına konuşmadınız. Bankalar soyulurken de konuşmadınız. Bu cennet vatan müteahhitlere peşkeş çekilirken de konuşmadınız. Nerede konuşuyorsunuz? Ermeni milliyetçileri bir tez hazırlamış, bir projeleri var. Bizim birkaç tane aklı yetmez, zavallı, şöhret hastasını kandırmış, burada konuşuyorsunuz. Bu mudur demokrasi ve ifade özgürlüğü? Bu demokrasi ve ifade özgürlüğü değil, bu şarlatanların, satılmışların, ajan servislerinin kotardığı bir şey. Cezayir'i unutmayın. Fransa 1960'ta 1 milyon insan öldürdü orada. O ahım şahım Fransız kültürünün yazarları, felsefecileri bir Sartre az buçuk konuşmaya çalıştı. Hiçbiri çıkıp soykırım diyemedi. Hiçbiri hala da diyemez. Hala da Fransız askerine, Fransa devletine karşı bir laf edemez. Geçenlerde komutanlardan bir tanesi falan Cezayir köylerinde filancaları öldürdük demeye çalıştı. Mahkemelerde sürünüyor. Bugünlerde Fransa, Nazilerin Yahudileri vagonlara doldurup yakmaya götürdüğünü anlatan Şimendifer'in itiraflarıyla sallanıyor. Yani kendileri bir Nazi soykırımı işlemişler, Yahudileri öldürmüşler. Öldüren kendi devleti, kendi hükümeti ve şimdi onun hesabını vermek için mahkemede uğraşıyorlar. Kitleleri insanları öldürmüş, Yahudi'yi öldürmüş, çingeneyi yok sayıyor, dışarıdan gelen herkese karşı bir soykırım. Almanı, Fransızı kendi ruh hastalıklarını kalkmış, bize sipariş etmeye çalışıyor. Böyle bir özgürlük yok kardeşim. Böyle bir demokrasi, ifade özgürlüğü yok. Yerim ben onların ifade özgürlüğünü. Hangi ifade özgürlüğüymüş? Aydın Doğan'a işlemiyor, Atatürk'e işliyor. Bir özgürlük şampiyonluğu tutturmuşlar, başımızda Ali Kıran Başkesen gidiyorlar. Bu ülkenin hangi özgürlüğünü, hangi demokrasisini, yoksulları, altta kalanları ne zaman konuştunuz? Nüfusun 69,5 milyonu tombul fındıkla yabani fındığın ayrımını bilmez. Kendi ülkesinin nimetinin, hazinesinin ne olduğunu bilmez. Bu toprağın 69,5 milyon insanı bu ülkedeki lüfer balığıyla istavrit balığını ayırt edemez. Lüferle sarı kanadı ayırt edemez. Bu ülkenin 69,5 milyon insanı bu toprakların zeytinyağı kalitesini ayırt edemez. Bu topraklarda yediği ekmeği anlayamaz. Yani bu toprakların nimetinden habersizdir. Henüz balık yememiş, fındık yememiş 50 milyon insanın var. Anamur muzuyla Gazi Paşa muzunu ayırt edemeyecek insanların var senin. Bu ülkede eşitlik diyoruz, kardeşlik diyoruz. Bunları dert eden yok. Bu topraklarda yaşayan insanların hepsi yaka paça yoksulluk içinde mağaralara, açlığa, susuzluğa terk edilmiş. Kimse bunlardan konuşmuyor ama ikide bir karşımıza bir özgürlük cümleleri konuyor. Biz bunları mı konuşacağız? Fransa'da Ermeni soykırımı yoktur dediğinde dahi içeri tıkılıyorsun. Beyefendiye nasıl bir özgürlük bu diyorsun? Susuyor. Bir deve kuşu gibi. Bütün bu radikal ikici, Avrupacı, bu kampanyaya katılan Fethullahçı başını kuma sokup susuyor. Bir cevap ver. Bu yasaların aynısı var mı oralarda? Var. Daha ne konuşuyorsun benimle? Daha berbat yasalar, kanun dışı yasalar, insanlık dışı yasalar çıkartılıyor mu Cenevre'de, Paris'te? Çıkartılıyor. Bana ne diyorsun? Bu saçmalık nedir? Bu dünden bugüne böyle. Türkiye'de diyelim 3 gün, 5 gün, 6 gün gözaltı süreleri var. Bunlar tartışılır ki tartışılacak ama İngiltere'de gözaltı süresi 96 gün diyor. Ona laf yok. Bunun adı müstemlekedir. 1 milyarlık Hindistan'ı 150 subayla yönetti İngilizler. Çünkü bütün okumuşların eğitimini Avrupa'da verdi. İngiltere'ye karşı bağımsızlığı kim kazandı? Yoksul halk, parya, en alttan gelenler. Mahatma Gandhi'nin yanında olanlar yoksul insanlardı. Batı'da okumuş, Batı'nın projelerinde çalışan, lobilerinde, vakıflarında çalışanlar değil. Bu toprakta 100 tane, 150 tane adam bulmuşlar. Bunlar da hasbelkader gazetelerin başında. Niçin bu adamlar gazetelerin başında da ben değilim? Bana niye yazdırmıyorlar? Zaman gazetesi yazdırıyor mu? Onların yakasına da yapışın demiyoruz. Birkaç sakin cümle yazın. Sayfa 101. Kelimeler satılık değildir. Eleştiri dediğiniz şey şudur. Sevmediğini söylersin. Mevlana'nın fikirlerini sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Bir şeye de benzemiyor. Hatta saçma sapan bile desen bu bir eleştiridir. Ama sen bunları demiyorsun. Haşa. Mevlana'nın o karıda bu karıda gözü vardır dersen bu küfürdür. Aşağılamadır, hakarettir, cezaya girecektir. Sevmediğini, beğenmediğini, işine gelmediğini söyle. Bunu söyleyemiyorsun. Çünkü sen bağımsız bir aydın değilsin. Bağımsız olmayan, onun bunun tezgahında çalışan, onun bunun çanağına işeyen aydınlar kalkıp demokrasi ve ifade özgürlüğü konusunda konuşamaz. Bunları kim konuşturur? Ermeni lobileri, Soroslar konuşturur. Bizatihi Taşnağ'ın kuruluşu vakıf hanımefendiyi çalıştırıyor. Çağırıyor uçaklarla, defalarca masaya koyuyor, kayıtları dinlettiriyor. Bakın anneler ne acılar çekmiş. Bizim Van'da canlı şahitler anlatıyor. Biz bunları annelerimizden dinledik. Annelerimizi dinlemiyor, onları dinliyor. Onların bir maşası olarak buraya geliyorlar ve kendisine bir dava açıldığı zaman özgürlük, ifade özgürlüğü diyorlar. Taksiyle gidiyorum, taksici bana diyor ki, iyi de abi yazarlar da konuşmasın mı? Kardeşim diyorum, senin hangi yazarın ne konuştu? Çetin Altan dediğin 80 yaşına gelmiş ama patronları hakkında bir cümle etmiş mi? Edemez, çünkü onu o köşeden atarlar. Onun oğlu konuşmuş mu? Onun oğlu da konuşamamış. Onun yandaşı konuşmuş mu? O da konuşamamış. Hiç kimse ifade özgürlüğü demokrasi olarak ülkeye bir zenginliğini katmamış. Ama siz geliyorsunuz, ifade özgürlüğü, demokrasi özgürlüğü gibi şık bir laf atıyorsunuz ortaya. Bizim hayatımız demokrasiye kurban olsun. Biz imtiyazlıların, burjuvaların kırbaçlarıyla dövüle dövüle binlerce kez öldük. Demokrasiyi biz istiyoruz. Hürriyet, demokrasi, ifade özgürlüğü kavgasını biz veriyoruz. Hanımefendinin Orhan Pamuk'un iki kere gittiği yere ben 100 kere gittim. Ermeni milliyetçiliği tezleri, davaları bu ülkede anlatılacak. Bu ülkenin de yazarları, çizerleri var. Burada bir bağımsızlık kavgası veriyoruz. Bu ülkenin kavgasından önce şahsi bağımsızlık kavgası veriyoruz. Ne ordumuzla işimiz var, ne İslamcı cemaatlerle, ne orayla ne burayla. Onurumuzu kelimelerle ortaya koyacağız. Kelimelerden büyük kimse yoktur. Güneşi kelimelerle yazıyorsun. Kelimelerle Tanrı diyorsun. Kelimelerle anne diyorsun. Kelimelerle sevgilim diyorsun. Bütün bunları Taşnak söyletiyor sana. Taşnağa gidip Taşnağa uyuyorsun. Kelimelerin bu gücünü gidip Taşnağa, Soros'lara veremezsin. Fransa'nın büyük özgürlükçü yazarı Sartre'a gidip özgürlük, Soros, Ermeni milliyetçiliği dersen herhalde kıçıyla güler sana. O, Batı uygarlığını oluşturan en büyük sütunlarından Kant, saf iyilik, saf akıl diyor. Saf akıl, Ermeni milliyetçilerinin piyasası mı? Saf iyilik dediğimiz şey, Soros'ların ve Ermeni milliyetçilerinin hazırladığı bir iyilik mi? Bütün insanlar için demokrasi, bütün ülkeler için hürriyet, bütün ülkeler için ifade özgürlüğü. Bunun için kelimeler var. Bu kelimeleri onurluca kullanmasını bileceksin. Çünkü ben kelimelerle anneme, anne derim. Anne çay getir, anne uykum kaçtı derim. Sana böyle kelimelerle seslendim. Sen bu kelimeleri satamazsın. Bütün bu kelimelerin ifade ettiği özgürlük ve demokrasiyi Taşnak adına kullanmazsın. Kimmiş ya? Bakın şu medyanın zaptıraptına. Kırbaçla bizi nasıl esir aldığına bakın. İşin arkasını deştiğin zaman da çok daha zavallı bir cepheyle karşılaşıyorsun. Dibine girelim. Bunların hepsi ifade özgürlüğü diyor. Elif Şafak Hanımefendi, Fethullah Hoca'nın gazetesinde yazıyor. Fethullah Hoca cemaatinin modern toplumda bu vahşi disiplininin insanlık dışı olduğunu bir kez olsun söylemiş mi köşesinde? Fethullah Hoca'nın Amerikancılığını bir kez olsun dile getirmiş mi özgürlükçü yazarlar? Hayır. Sen hangi ifade özgürlüğünden bahsediyorsun? Ya da bu eski Marksistlere soralım. Fethullah Hoca'yla senin ortaklığın ne? Gidiyorsun ve Fethullah Hoca'yla bir ortaklığa giriyorsun. İnsan şaşırıp kalır. Siz bir zamanlar silahlı örgütler sahibiydiniz. Türkiye'de devrim yapacaktınız. Şimdi Fethullah Hoca'yla yan yana. Ne bu özgürlük kavgası? Bu ortaklıkların başka sebepleri var. Bölüm 10. Kerkük sorunu. İşbirlikçiler. Bir gün aslan, kurt ve tilki ava çıkar. Bir geyik, bir ceylan, bir de semiz bir tavşan avlayıp gelirler. Aslan kurda der ki, şunları pay et. Kurt, siz aslansınız, en büyük pay sizin, geyik. Ben de kurdum, ceylan da benim. Tilkiye de semiz tavşan düştü der. Der demez aslan, bu ne biçim pay lan, sen benim padişahlığımı, krallığımı bilmiyor musun ki böyle bölüştürüyorsun der ve leşini yere serer kurdun. Sonra aslan tilkiye döner. Şu payları bir de siz yapın. Tilki, sayın ormanların padişahı der, geyik tabii ki sizin hissenize düşer. Ceylan, o da sizin hissenize düşer. Semiz tavşan, sizin yanınızda bize mi düşer? Aslan demiş ki, tilki, sen bu adaletli dağılımı kimden öğrendin? Tilki beklemeden yanıtı vermiş. Şu kurdun leşinden öğrendim. Dile kolay. Irak'ta 600 bine yakın sivil ölmüş. Orada adil bir dağıtımdan, demokrasiden söz edemeyiz. Şimdi bu adaletli dağıtım Kerkük'te ortaya çıkacak. Uluslararası sınırlar çiziliyor. Şiiler o tarafa, Bu adil bir dağıtım değil. Aksine büyük infialler, büyük ayaklanmalar ve büyük iç isyanlarıyla bir toplumun gırtlak gırtlağa, kardeş kardeşe, birbirinin içine daldığı günler. Dünya tarihinin en büyük savaşlarından biri oldu. Bu savaş 3-4 cephede birden gerçekleşiyor ve yazarlarımız bunların karşısında Amerikan lobileriyle içli dışlı. Çok acıklı bir hadise. Bunlar bizim komşularımız, aynı kültürümüzün çocukları. Biz binlerce yıl bir arada yaşadık. Orada bombalanan Ali'nin kubbesidir. Ali'nin kubbesi derken ne kastediliyor? Niçin bombalar Ali'nin kubbesine düşüyor? Orhan Pamuk Beyefendi'nin, Elif Şafak'ların bir cümleleri var mı? Bunu hepimiz kendimize soralım. Bu bir insanlık dramı, insanlık trajedisidir. Bizim ilahilerimiz öldürülüyor. Makamlarımız, şarkılarımız, türkülerimiz öldürülüyor. Bize trajedi yazıyorlar. Bize kan kardeşlik bir dava yazıyorlar. Allah hepsini ve herkesi aşk sahibi yapsın. Aşksız yaşanmaz. Aşk bütün dinlerden uzaktır. Aşk sadece Allah'a ait bir şeydir. Bunu kavramadan yazar, marangoz, anne olunmaz. Şuraya Ali'nin kılıcını koyun. Arkama Mustafa Kemal'i koyun. Tabii ki bunlar gösteri olur, ayıp olur. İşin esprisi ama yazarlar konuşurken önünde Ali'nin kılıcı, ruhunda bağımsızlık olmalı. Bunlar aşkla oluşan şeylerdir. Bu insanların bizi getirdiği yer neresidir? Başka bir yer anlatıyorlar bize. Bu toprağı tanımıyorlar. Bu toprağa bilgi birikimlerini sokmuyorlar. Bu toprakla dalga geçiyorlar. Başkalarının kılıcı oluyor, başkalarının projelerinde çalışıyorlar. Bakın, Cumhuriyet 100 yıl önce kuruldu. 100 yıl öncesinin dünyası, 100 yıl öncenin fikirleriyle kuruldu. Bir takım tarifler, Cumhuriyet tanımı, Türklük tanımı, devrimler yapıldı. Bütün bunlar o çağın verileriyle oluştu. Bugün oraya baktığımızda ve ondan sonra gelişen onlarca anayasamıza baktığımız zaman yüzlerce sakatlıkla, eksiklikle, kanun aptallıklarıyla doludur. Utanırsınız. Türkiye'nin sıkıştığı bu hukuktan, kanunlardan ve anayasalardan hepimiz utanıyoruz. Çünkü 100 yıl önce kurulmuş olan bu cumhuriyetin içindeki o şey samimi ülke milliyetçiliğidir. Biz Türk milliyetçiliği ve Kürt milliyetçiliğinin karşısındayız. Biz ülke milliyetçiliği öneriyoruz ama bu kavramların konuşulması lazım. Biz milliyetçilik değil, vatanseverlik diyoruz. Bu topraklarda kavramlar değişti. Bu kavramları yabancılar sinsice kullanmaya başladı. O halde bunları daha güzel kullanalım. Bunu kim yapacak? Elbette yazarlar yapacak. Cumhuriyet ve cumhuriyetten sonra kurulan devrimler ve ondan sonraki anayasalarda birçok eksiklik vardır. Tutan vardır, tutmayan vardır ama ruhu sağlamdır. Çünkü bağımsızlığı sağlamdır. Yazarlar buraya yardım edecek. Bu anayasaları biz paramparça etmek için varız. 12 Eylül'ü, 12 Mart'ı, darbeleri hepsini paramparça etmek için varız. Onları yeniden bu ülkenin ruhuna uygun biçeceğiz. Ama siz böyle yapmıyorsunuz. Siz gidiyorsunuz başka lobilerin, projelerin, bizi Ermenilerin kölesi yapacak, Rum, Pontus, Süryani tezlerinin kölesi yapacak bir yerden konuşuyorsunuz. Son 100 yılda tüm tartışmalar gösterdi ki cumhuriyetimizin çok tahammüle ihtiyacı var. O halde aydınlar, yazarlar, köşe yazarları, filozoflar öne çıkıp bunları tamir etmeli. Bunları tamir edecek fırsat vardır. Beyefendiler nerelerde, kimlerin adamı olarak çalışıyorlar? Türkiye'de çok ciddi tarikatlar vardır. Bu tarikatların arkasında değerli bilim adamları ya da çok değerli din adamları vardır. Beğenin ya da beğenmeyin. Bir Nurcu tarikatı vardır. Bunun başında Said-i Nursi vardır ve kitapları vardır. Said-i Nursi'ye bir takım insanlar evliya diyorlar. Bugün yüz binlerce insanı etkiliyor. Bu fikirler de 100 yıl önce kaleme alınmıştır. En yenisi 50 yıl önce kaleme alınmıştır. Yani çağımızın çok gerisinde kalmıştır. Bugünkü çağı açıklarken zorlanacağı yerler vardır. Ne olacak? Müslüman yazarlar gelecekler, bunları konuşacaklar ve bu nurcuları da sıkıştıkları yerden kurtaracaklar. Temiz sadakatlerini holdinglerin köpeği değil, bağımsız, tertemiz Müslüman yapacaklar. Allah'a inanan tertemiz Müslümanlar. Ama yazarlarımız bunlarla da uğraşmıyor ya, onların maaşını alıyor, onların adamı oluyor, onlar ne derse evet diyor. Bu arada ifade özgürlüğü de diyorlar, onları eleştirmiyor ve başkalarının projelerinde çalışıyorlar. Bizim mesleğimiz aşktır. Bambaşka bir dünyaya düştük. Bizim için hayat nedir? Bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve bu ülkeyi seviyoruz. Süryanisiyle, Rumu ile hepsini seviyoruz. Bu topraklarda doğan bizimdir. Bölüşeceksek hepimiz kardeşçe bölüşeceğiz. Bizim de bir projemiz var. Bu proje kardeşlik projesidir. Çünkü bu projenin altında çok sağlam bir granit var. Bir ayağa bağımsızlık, onun üstünde yükseliyoruz. Onun dışında her şeyi yıkarız. Devletin her bakanlığını, her yasasını yıkarız ve yeniden inşa ederiz. Bizim topraklarımızın ruhu bellidir. Bizim beynimiz cumhuriyettir, akıldır ama kalbimiz bu Müslüman şehirlerdir, bu Müslüman geleneklerdir. İşte bunları tartışacak, kotaracak bir yazar ortaya çıkmıyor. Tartışmalar ortaya çıkmıyor. Ne yapıyorlar? Fransız Meclisi'nin, Ermenilerin taşnağın yazarları oluyorlar. Bir de utanmadan, terbiyesizce bize gelip demokrasiyi öğretiyorlar. Bu bin yıllık tarihe, bu Pir Sultanların, bu İbni Sinaların, bu Mevlana'ların toprağında bize bir şey öğretmeye geliyorlar. Tam da gittikleri hasbelkader üstüne takınamadıkları tavrı almaya çalışıyorlar. Türkiye halkı çok yalnızdır. Türkiye halkı fikirden uzak, bir takım kavramları yok. Bu kavramlarla kardeşliğini dile getiremiyor. Bu kavramlarla siyasal oluşumunu meydana getiremiyor. Hatta biz sonsuza kadar imtiyazlardan yana değiliz. Biz sonuna kadar altta kalan, ezilenden, yoksuldan yanayız. İşsizin yanındayız. Biz kimin kırbacıyız, kimin demokrasisiyiz, kimin gücüyüz? Biz parası olmayanların, gücü olmayanların yanındayız. Bütün bunlar bir sosyalist olarak, bir milliyetçi olarak kotarılmalı, tartışılmalı. Bu insanlarımıza düşünce felsefe hepsinin alıp kabul edeceği çok tatlı bir helva gibi verilmeli. Ama böyle yapılmıyor. Fikirler ve düşünceler nasıl yapılıyor? 301'ler, bilmem neler öyle bir tartışılıyor ki bu ülkeye hakaretten, bu ülkeyi aşağılamaktan ve bu ülkenin sırtına hançer sokmaktan başka bir şey ortaya çıkmıyor. Buna da isyan ediyor. Şu son 2 yıldır bu halk isyan ediyor. O Avrupalarda olup bitenlerden isyan ediyor. Biz başka bir halkız. Medeni hukukun son reform hareketini Türkiye'de kadınlar yapmıştır. Kadınlar çıkmıştır ve en sert, Mustafa Kemal'in devrimleri kadar sert bir medeni hukuku getirip meclisten geçirmişlerdir. Bu kadar yüksek, kaliteli, kültürlü kadınlarımız vardır. Rektörlerimiz, hukukçularımız vardır. Bütün bunlar kendi aralarında tartışıyorlar, kendilerine dair bir demokrasiyi çıkartıyorlar. Beğenmedik, yarın bir daha çıkartırlar. Ama sen böyle yapmıyorsun. Sen gidiyorsun, Avrupa'nın, Ermeni'nin kılıcı oluyorsun. Fransız'ın müstemleke gibi davrandığı bir yerde komiser oluyorsun ve buraya gelip aşağılıyorsun. Böyle değil. Gelin ve bu topraklarda fikir konuşalım. Bu toprakların bağımsızlığına, toprağına zeval vermeden kardeşliği için çalışalım. İstanbul'dan çok Diyarbakır'da olsun, İzmir'den çok Hakkari'de olsun. Bütün bunları tartışalım. Bütün gücümüzle, gündelik hayatımızla bu yoksul çocuklara hayatımızı verelim, kurban alalım. Bunu tartışan yok. Siz bir karar almamışsınız. Özgürlük, demokrasi, onları da ajan servisleri kullanıyor ve siz onların adamı oluyorsunuz. Biz orada yokuz. Bizim mesleğimiz aşktır. Biz aşkı bu topraklardan öğrendik. Biz aşkı kabadayılığı Pir Sultan'dan öğrendik. Biz kardeşliği, canlığı Hacı Bektaş'tan öğrendik. İkide bir Mesnevi, ikide bir Hacı Bektaş, Pir Sultan, Köroğlu, Nasreddin Hoca dememin sebebi bu toprağın insanlık adına konuşacağı çok yüksek felsefeleri anlatmaya çalışmamdan dolayıdır. Binlerce yıl bozulmayan bir kültürümüz var. Ama yabancının hançeri, kırbacı, çatışmaları içimize düşüyor ve tereddütler yaşıyoruz. 30 yıllık tereddütlerdir bunlar ama yol alıp başını gidecektir. Çünkü binlerce yıl bu kültürle geliyor, bu kültürle devam edecektir. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bu toprak aşk toprağıdır. Bu toprak Aslı ile Kerem'in, Leyla ile Mecnun'un toprağıdır. Aşk bütün dinlerden uzaktır. Mevlana öyle der. Aşk bizim kitabımızın, hayatımızın konusudur. Ben gidip Fransız lobilerinin, Ermeni lobilerinin adamı olamam. Kimse de olamaz. Bana öyle fikir öğretemezsin. Ben öğreneceğimi Voltaire'den, Robespierre'lerden, Fransız ihtilalinden, Batı'nın çok soylu kılıçlarından, çok soylu şövalyelerinden öğrendim. Ben Batı'nın Hristiyanlarından, çok soylu papazlarından insanlık ülküsüne dair çok şey öğrendim. Şüphesiz onlar da benim İbn Sina'mdan, Mesnevi'mden çok şey öğrendiler. İnsanlık ülküsü böyle kurulur ama sen bir fikir adamı gibi konuşmuyorsun ki bana. Sen bir lobinin adamı, ajan servisinin adamı gibi konuşuyorsun. Holding konuşuyorsun, çok satmak konuşuyorsun, şöhret konuşuyorsun. Şöhretle, çok satmakla, ajan adamı olmakla bu toprakların bozkırında yürüyemezsin. Bu Sinop'taki kestane ormanlarına giremezsin, sedir ağaçlarına gidemezsin. Hem yatsı namazı aradan çıkıyor hem de nutuk. Tavus kuşu bir gün kadıya gidip, ya çok güzel tavus kuşu tüylerim var ama gelen giden bana tecavüz ediyor diye yakınmış. Kadı da demiş ki, biz zaten o renkli tüyleri millet sana bassın diye verdik. AB ile Türkiye'nin müzakerelerinin kesilmeye yaklaşmasının sebebi ne? Ne Türkiye'nin bağnazlığı ne de uzak durmasıdır. Burada demokrasi ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. İki küçük devlet geliyor, olağanüstü bir ağırlık koyuyor. Kıbrıs Rum kesimiyle Ermeniler ağırlık koyuyor. Demokrasiye, ilişkilere, hukuka zarar veriyor. Tartışmaların nezaketine zarar veriyorlar. Bütün sözleşmeler, anlaşmalar işe yaramıyor. Bu nedir? Bu bize karşı değil, biz küseriz, ayrılırız, 4-5 yıl yatağımızı ayrı sereriz ya da başka bir şey oluruz fark etmez. Ama burada demokrasi yara alıyor. Sizin demokrasiniz fareleri fil yapacak kadar zayıfsa siz o demokrasiyle yaşayamazsınız. Siz o demokrasiyle bir AB oluşturamazsınız. Bir evrensel ahlak oluşturamazsınız. Tamam, yedik sizin iki dayağınızı, geri çekildik. Zaten bugünlerde tavrımız o. Ama yarın karşınıza Bulgaristan, Rusya, Afrika, başka ülkeler de geldiği zaman bu iki farenin kemirdiği hastalıklı demokrasiyi alıp bizimle o düzeyde konuşursanız bir evrensel ahlak, hukuk, AB kuramazsınız. Demokrasi bu kadar eşitsiz, bu kadar küstah davranamaz. Demokrasiyi bu kadar küstah yapan Kıbrıs Rumunun ve Ermeninin tavizlerini AB'nin milli meselesi haline getiren Avrupa'nın demokrasisi tartışılmalı. Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına bakarsak durdukları yer sağlam. Daha önce bu Annan planından dolayı tereddütlü bir yerde duruyordu. İkircikliydi ve biz de panik içindeydik. Ama şu anda Erdoğan'ın durduğu yer doğru. İzolasyonlar durdurulmadan, Annan seçim planına gitmeden önce, söyledikleriniz yerine gelmeden biz burada herhangi tartışmada yokuz. Müzakerede yokuz. Erdoğan iktidar olduğundan beri ondan beklentimiz buydu. Bu laf söylendi Avrupa'ya. İlişki kesilir, müzakere sürmez. Böyle ortak bir konsensüs Türkiye'de çıkmaya başladı. Fakat Tayyip Erdoğan'ın siyasi tavırları hakkında zaman zaman iyi laf ettim, zaman zaman da eleştirel oldum. Trabzon'da bir yerde konuşma yaptım. Dinleyicilerden biri, ulusa seslenişini dinliyorum televizyonda. İşte maşallah, inşallah, Allah'ın izniyle diye dua mı okuyor, politika mı yapıyor anlamadım dedi. Ben de size güzel bir fıkra anlatayım dedim. 1900'lerin başı. Eski adı Atina olan pazara bir Rus gemisi gelir. Arkadaşlık, komşu ilişkisi. Rus, Osmanlı hep birlikte bir parti verecekler, kadeh kaldıracaklar. Bizim ünlü bir yazarımız Refi Cevat Ulunay da orada. Tercümanlık görevi yapıyor. Davette konuşma sırası bizim kaymakama gelince, şimdi ben konuşamam, heyecanlanırım, üstelik ne anlatacağım burada diyor. Bunun üzerine yazar, sen ne konuşursan konuş, ben onu bildiğim gibi tercüme ederim. Sen konuşur gibi görün yanıtını veriyor. Kaymakam, iyi de ne konuşacağım deyince yazar, Fatiha'dan gir, Kulfu Allah'tan çık, sen bunları Rus komutanla konuş, ben onları başka türlü Türk-Rus kardeşliği filan şeklinde aktarırım diye çözüm yolu gösteriyor. Adam da duaları sıralamaya başlıyor tabii. Bizimki de onun okuduğu Elam Kulfu Allah diye tercüme ediyor. Rus komutan şaşırıyor, biraz da işkilleniyor. Kendisine bağlı Tatar Müslümanlarından birini çağırıyor. Bu ne konuştu diye soruyor. Tatar da bizden biri sayılır ya, Rus komutana karşı durumu biraz toparlamak istiyor. Bu Müslümanlar, bizimkiler, çok pratik adamlar diye başlıyor söze. Yatsı namazında bu partiyi verdik, hem yatsı aradan çıksın hem de nutuk yanıtını veriyor. Ulusa seslenişte Allah'ın izni gibi kelimeleri kullanan Tayyip Erdoğan'ı eleştiren o beyefendiye dedim ki, bakın, o ulusa sesleniş tam yatsı namazı sıralarında televizyonlardan veriliyor. Muhtemeldir Tayyip Erdoğan Bey hem yatsıyı aradan çıkartıyor hem de nutku. Şimdi başka bir psikolojinin coğrafyasına girdik. Bizi tavus kuşuna benzetmeye çalışanlar kimler? Bugün Ermeniler Türkiye'yi kullanıp kendi ulus milliyetçiliğini ve kendi uluslaşma süreçlerini güçlendiriyorlar. Türk düşmanlığını hatırlatarak yapıyorlar bunu. Yani kendileri bir millet inşa edemiyor, bir halk, bir sınır, coğrafyayı ortaya koyamıyorlar ama Türk düşmanlığını ayakta tutma siyasetleriyle kendi yoksunluklarını unutuyorlar. Bunu müfredatlarına sokarak Türk düşmanlığıyla uluslaşmaya çalışıyorlar. Ancak uluslaşamazlar. Çünkü tek bir ırktan devlet yapılmaz. Öyle bir şey yok. Biz binlerce yıl, binlerce kavmin, binlerce ırkın karıştığı bir coğrafyadayız. Ermeni'den, İsrail'den devlet olmaz. Barzani orada devlet yapmak istiyor. Bir aşiretten 300 yılda devlet çıkmaz, 400 yılda da çıkmaz. Selçuklu dönemi bile bunlardan 400-500 yıl ileride. Oğuzlarla Peçeneklerin bir yayla kavgasında birbirini öldürdüğü o kabile günlerine döneriz. Öyle bir yerde değiliz. Biz şimdi başka bir yerdeyiz. Barzani bizi kandırıyor. Orada bir ulus oluşturmaya, Türk düşmanlığını kullanmaya çalışıyor. Bunu Yunanlılar 100 yıldır yapıyor. Ütopyalar peşinde koşarak haritalar çiziyorlar. PKK'yı besliyor, Kıbrıs emellerinde Avrupa'yı da arkalarına alarak çeşitli şartlarla geliyorlar bize. Yunan milliyetçiliği Fransa'ya, Cezayir'e karşı, dünyaya karşı milliyetçilik değil. Türkiye olmasa Barzani'de, Ermenistan'da, Yunanistan'da dağılır. Bize karşı düşmanlık yaparak kendi uluslarını ayakta tutuyorlar. Biz de AB'nin sıkıştırmasıyla cevap yetiştiriyoruz Ermenistan'a. Biz Muhammed Ali Clay'iz. Herif üçüncü ligde bile değil ama attı bunu arayı. Kime güvenerek? Amerika'ya. Ermenistan Avrupa'ya güveniyor. Hamisi olan Rusya'ya güveniyor. Ya Yunanistan? Avrupa'ya güveniyor. Biz AB'ye gireceğiz diye orada sıkışmışız ya. O sıkışmışlığımızı çok seviyorlar. Kendilerine vitamin çıkartıyorlar. Besliyorlar kendilerini, Yunan milliyetçiliğini. Bizim siyasetçilerimiz, bakanlarımız savunmadan çıkmalı artık. Artık bu toprağın Dışişleri Bakanı ya da bu toprağın gazeteleri Ermenistan'a, Barzani'ye ve Yunanistan'a karşı başka bir üslupta, bunların bizim sikletimizde olmadığını hissettiren bir üslupta konuşmaları gerekiyor. Bütün bu coğrafyada Dışişleri Bakanlığımız ya da manşetlerimiz bizi rahatlatmalı. Başka bir psikolojik merdivene çıkmalı, başka bir tepeden bakmalıyız. Viyana kapılarından Bosna Hersek'ten Doğu Türkistan'a kadar binlerce yıl yaşamış imparatorluklar, devletler geleneğinden gelmiş olan Türkiye, kendi ruhunu, kendi geleneğini, kendi üslubuyla artık yavaş yavaş ortaya koymalı. Sayfa 112. Herkes deli, bir akıllı kendi. Tarihinde ilk defa hukuk devleti olduğunu, hukuku inşa ettiğini söyleyen Fransa, Türkiye'ye karşı soykırım yasası çıkartıyor. Bu yasa bizi akıl hastası yerine koyuyor. Nürnberg mahkemelerinde gaz odalarını çalıştırmış Goebbels bile ifade verme hakkına sahipti. Şimdi sen nasıl bir mahkeme kuruyorsun ki karşı tarafın ifadesini almıyorsun? Fransa'nın yetiştirdiği çok ünlü marjinal bir filozof olan Foucault'un dediği gibi, kendine akıllı, kendi dışındaki herkesi deli gören bir anlayış. Fransa bu yasayla bizi tımarhanelik deli olarak kabul etmiştir. Yani bu adamlar dinlenemez, ifadesi alınamaz çünkü bunlar tımarhanelik. Batı, aklını tek akıl hisseden ve kendi dışındaki tüm akılları da tımarhanelik deli kabul eden bir mantalite vardır. Bu mantalite Ermenistan'da, Barzani'de, Yunanistan'da vardır ve bütün bunların toplamı olan hamileri de Rusya'da ve ABD'dedir. Bizi deli yerine koyuyorlar. O halde Batı'nın bu tutumuna karşı postamızı koyacak, kendi savunmamızı yapacak, kendi ruhumuza karşı yapılmış bu saldırıları iade edecek bir üsluba geçme zamanındayız. Şimdi Amerika ile müttefiklik yaparız ya da yapmayız, fark etmez. Irak'ta fazla kan dökülmeden ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım. Bu halkın vicdanı nasıl konuşacaksa öyle konuşulacak bir siyasi iklim bekliyoruz. Bütün yazarlarımızdan da bunu istiyoruz. Geçen 10 yıl içerisinde Ruanda'da 1 milyon insan öldüren Fransızlardı. 1. Dünya Savaşı'nda 500 bin Yahudi'yi gaz odalarına gönderdiler, para karşılığında. İşte bu adamlar beni yargılıyor. Bu adamların karşısına çıkacaksın ve bu toprakların tarihten gelen değeriyle, ruhuyla oluşmuş, vicdanı adına konuşacak bir siyaset bekliyoruz. Türkiye'de konuşan, yazan insanlardan Ermenistan'a, Barzani'ye, Yunanistan'a haddini bildirecek sözler istiyorum. Psikoloji değişmiştir artık. Savunma dönemimiz bitmiş, başka bir gömlek üstümüze gelmiştir. Tarih bizi doğrulamıştır. Bu coğrafyada dedelerimizin döktüğü kanın semeresi nihayet görülmüştür. Bosna'dan Doğu Türkistan'a kadar bu coğrafyada bizim iklimimiz, bizim ruhumuz, bizim doğamız, bizim Türkümüz, bizim Müslümanlığımız yaşıyor. Bunların ruhuyla konuşacak bir siyaset bekliyoruz. Barzani'ye bile sakınarak cevap veren, Ermenistan karşısında savunma yapan, Yunanistan'ın bütün bu şımarıklıkları karşısında yönetmelik diliyle konuşan Dışişleri Bakanı istemiyoruz. 10 yıllardan beri Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta bizi öldürüp vicdanen ruhumuzu karartan bu insanlara karşı güçlü bir ses bekliyoruz. Evet, şimdi konuşacağız. Bu halkın ruhen çökertilmesi, bu kadar savunmada kalması, acı çekmesi yeter. Artık kendi ruh gömleğimize göre, bayrağımız nasıl istiyorsa, kubbelerimiz nasıl istiyorsa öyle bir ses bekliyoruz. Artık bu toprağın tarihine yakışan onurdan, vicdandan konuşmanın saatidir. Bölüm 11. Batının şımarığı İsrail. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Çok zor ve kötü günler yaşıyoruz. Bu saatten sonra söylenecek söz yok. Artık toplar konuşuyor, teknoloji dediğimiz şey silah olmuş. Son 50 yılın İsrail'i ya da Batı ile ilgili uluslararası siyaset alanında yazı yazan, dengeler konusunda konuşan, dış politikaları belirleyen onlarca, yüzlerce kitap okuduk. Sen, ben, hepimiz bir şeyi çok yanlış yapıyoruz. İsrail, yani Amerika bir şey yanlış yapıyor ama özellikle İsrail'e çok yanlış yaptırılıyor. Teknoloji dediğimiz şey, modern hayat dediğimiz şey fabrika olmalı, su olmalı, ilaç olmalı, orada Filistinlilere fabrikalar açılmalı, suları verilmeli, plajlarda rahat oturmaları sağlanmalı. Modern hayatın bu imkanları, bu konforu bölüşülmeli. İsrail orada kendini böyle benimsetebilir. Nihayetinde teknolojiyi güzel telefon, güzel televizyon, hastane olarak kullanan modern toplumlar da er geç kazanacaklardır. Çünkü bunlar insanın en temel ihtiyaçlarıdır. Anneniz hastalanır, gidersiniz bir İsrail hastanesine. Çocuğunuz işsiz kalır, gidersiniz bir fabrikaya. Tatil zamanı gidersiniz bir plaja. Teknoloji, konfor, modernite dediğimiz bu. Hepimizin özellikle teknolojiyle gelen bu dünya nimetlerinden, uçaktan, hızlı trenlerden faydalanmamız gereklidir. İnsanlar nimetlere, güzelliklere açtır. Çok güzel bir filmi olsa hepimiz izleriz. Çok güzel bir sahil olsa hepimiz gider dinleniriz, karışırız, kardeşleşiriz, birbirimizi benimseriz. Modernite bu yüzünü bize göstermiyor. Özellikle İsrail etrafındaki kalemşorlar, uluslararası siyaseti yazan çok ciddi adamlar, kafasına vur terbiye et yaklaşımıyla teknolojiyi tamamen bir silaha çevirdiler. İstediğin kadar tankın olsun, topun olsun, söktü mü? İtalyanların yangın bombaları Etiyopya'da söktü mü? Amerika'nın, Fransa'nın devasa yangın bombaları Vietnam'da söktü mü? Latin Amerika'da söktü mü? En küçük adalarda, Orta Amerika dediğiniz yerde söktü mü? Tankla, tüfekle, silahla arınılacak yol yok. Modern dünyanın nimetlerini bölüşerek, bunları kardeşleştirerek o topraklara başka bir siyaset götürülmeli. İsrail bunu yapmıyor. İsrail, kafanıza vururum, ben size bir şey benimsetirim, zorla ülkenizi elinizden alırım, toplarla tüfeklerle hepinizi öldürürüm diyor. Bu mümkün değildir. Yani Türk ordusunun Türkiye'de kedilere savaş açtığını düşünün. Bu savaşı kazanması mümkün değildir. Mahalleli bir iki hafta kedileri toplamaya çalışsın, kediler toplanmaya başlandığını anlar ve öyle bir deliğe girer ki 10 yıl, 15 yıl bulamazsın. Lübnan-Beyrut savaşı bu yüzden onlarca yıl sürdü. Tarihin en güzel şehirlerinden biri olan o şehir infilak etti. Bugün Beyrut'ta Dürziler, Maruniler, Hizbullah dediğimiz Şiiler yan yana yaşamaya çalışıyor. Henüz devlet, ulus değiller. Dürziler daha düne, Hariri suikastine kadar Hizbullah'a bizim Kuvayi Milliye'miz milli hareketimiz diyordu. Sonra ağız değiştirdiler. Maruniler zaten 10 asırdır Müslümanlara tuhaf bakıyor ve beraber oturmak istemiyor. Şimdi ben hem Dürzilere hem Hristiyanlara soruyorum. Ülkenize bomba atılıyor, siz hala İsrail'in tarafındasınız. Niçin ülkenizi, şehrinizi, bu güzel dünya şehrinizi korumuyorsunuz? Beyrut'ta iç savaştan sonra büyük mimarların katkısıyla çok güzel bir şehir yapıldı. Hayran kalınacak camiler, kiliseler. Belki de Orta Doğu'nun en güzel şehri oldu. Lübnan'da yine savaş var ve bu şehir yine harabeye dönüyor. Hizbullah'a da kimse yardım etmiyor. Hizbullah'ı bir terör örgütü mesafesine koyuyorlar ve Hizbullah'ı bu şekilde dışladıkları takdirde yarın Lübnan diye bir şehir kalmayacak. Berlin'in ikiye ayrılması gibi Beyrut da ikiye bölünecek. Dürziler de başka bir yere geçecek. 50 yıl savaşan devlet olamaz. Dünyanın her yerinde kabus, cehennem, şeytan olarak kabul edilen Hitler bile 5 yıl konuştu ve bitti. Oysa orada 50 yıldır çoluk çocuk öldürüyorsun. Ayıptır, günahtır. İsrail'de aşırı milliyetçiler 1967'den beri iktidarda. Sharon ve benzerleri. İsrail'de çok aklı selim bir barış yapısı, daha başka fikirleri olan insanlar da var. Seçimlerde %20, %15 alıyorlar. Beklentimiz, İsrail'de bu savaştan sonra bölgedeki halklarla daha kardeşçe siyaset isteyenler iktidara gelsin. Bu Ali Kıran baş kesenler, bu şeytanlar, Hitler bozmaları, bu vahşi insanlar aradan ve devreden çıksın. Artık söz bitti. Kimsenin sözü yok artık. Bombalarsa havada uçuşuyor. Bu saatten sonra yapacağımız tek şey dua etmektir. Hangi tarafta olursa olsun ölen çocuklara dualar etmektir. Onlara yardım etmektir. Gemilerimizle yanaşma ve oradan kaçanları sağ salim ülkelerine götürmektir. Bize düşen savaş boyunca su, ilaç ve buğdayı bu topraklara taşımaktır. Bizim yapacağımız budur. İnsanlar ölmesin diye çalışacağız. İsrail'in bu savaştan çıkaracağı dersler olmalı. Şimdi biz ve bütün Arap toplumları, bütün dünya bu gibi savaşların İsrail tarafından 10-0 kazanılacağını biliriz. Hem G8'in hem ABD'nin hem de diğer tarafların ateşkes konusunda sessiz kalmasının sebebi İsrail 3-4 gün içinde işi bitirir, susalım anlayışı. Aynı şey Bosna'da yapıldı. Sustular. Sırplar işi bitirdikten sonra devreye girdiler. Büyük soykırımdan sonra devreye girecekler. Şimdi 3-4 ay sonra Hizbullah'tan 50-60 bin kişi gittikten sonra devreye girmeye çalışacaklar ve bir tampon bölge oluşacak. Bir şey yapalım. Barış gücü gelsin diye devreye girmeye çalışacaklar. Çünkü İsrail'in teknolojisine, silahlarına güveniyorlar. Gerçekten İsrail'in böyle bir silahı var ve Hizbullah'ın çok da bir şansı yok. Bu çok açıktır ama şunu da artık rahatça söyleyebiliriz ki bu maç 8-0-10-0 bitmeyecektir. Muhtemelen 8-2-8-3 bitecektir. İlk defa Müslümanlar tarafından 50 kişi ölürken öbür taraftan da 3 ya da 4 kişi ölüyor. Bu ilk defa oluyor. Bu yüzden bu rakamlar büyüdükçe Hayfa'da, Kudüs'te oturanlar büyük bir paniğe kapılıyorlar. Alışık değiller. Zaten 10 günlük bir savaş görmediler. İsrail'in bu insanları İsrail'de tutması da mümkün değil. Bir daha dünyadaki Yahudilere bu toprağa gelin, toprağınızda oturun deme şansına da sahip olamazlar. Çünkü büyük bir korku, panik havası hakim. Burada öldürülen taraf Filistinliler, Şiiler, Müslümanlar. Biz onlara dua ediyoruz. Gerçekten dua edelim. Başka bir şansımız yok. İlaç gönderebiliyorsak ilaç gönderelim. Cengiz Çandar Bey'in Irak Savaşı günlerinde Güneydoğu'da bir şehirde yaptığı konuşma çok manidardır. Herkes anlasın bu cümleyi. Irak'a bombalar düşerken şöyle bir yorum getiriyor. İşte bu bombalara üzülmeyin. Almanya'ya bu bombalar düştü, sonra demokrasi geldi. Japonya'ya bu bombalar düştü, ondan sonra Japonya'ya demokrasi geldi. Yüz binlerce Iraklı bu bombalarla ölecek. Ondan sonra demokrasi gelecek. Demokrasi böyle pahalı bir şeydir. Milyonlarca insan ölmeden gelmez. Şimdi Beyrut'ta milyonlarca insan ölecek ve demokrasi gelecek. Ben Batı'nın bu şekilde demokrasi siparişini son derece alçakça, insanlık ve bilim dışı buluyorum. Buradan demokrasi gelmeyecek. Bu topraklarda yaşayan insanlar 1400 yıl, 1500 yıl tek bir Hristiyan, Yahudi öldürmeden yaşadılar. Kardeş yaşadılar, kendilerine güvenle yaşadılar. Ben Batılıların teknolojiyi hastanede, ilaçta, yolda, uçakta, hızlı trende, konforda kullanmalarını istiyorum. Ama teknolojinin bu şekilde demokrasiye dönüşmez. Batılıların bunu öğrenmesi lazım. Sen Vietnam'ı sindirebildin mi? Sindiremedin. Vietnam'da sen bütün dağları, bütün ormanları yaktın. Milyonlarca Vietnamlı öldürdün ama sonunda yüz binlerce Fransız askeri ve bir o kadar Amerikan askeri öldü. Amerika 1982 yılında Beyrut'ta bir bina havaya uçup 300'e yakın askeri ölünce kaçmak zorunda kaldı. Bu şehir Orta Doğu'nun en güzel şehridir. Romantik tarafları vardır. Orada çok şık giyinmiş sarışın hanımlar kafelerde oturup o şehirden mutluluk duyuyorlardı. Bu şehirde Dürziler, Kürtler, Araplar, Hristiyanlar var. Ne kadar güzel, yeniden beraberiz diyorlardı. Ama artık bunu diyemiyorlar. Tekrar kaçıyorlar gemilerle. Hayır, gemiler tekrar geri gelsin. Kaçan İsveçliler, Norveçliler, Fransızlar tekrar o toprağa gelsinler. Bizim topraklarımıza, Antalya'ya gelsinler. Biz oradan kaçanlara Mersin yanında kasabalar verelim. Otursunlar, bize karışsınlar. İstanbul'da karışsınlar. Toprağımız bütün insanlığa açıktır. Beraber kardeşçe bu şehirde oturacağız. Haçlı seferlerini başlatan Pierre Hermit denen adam bir eşeğe binmiş ve bütün Avrupa'yı dolaşmıştır. Bugün oradaki Hristiyanlar o haçlı seferleriyle oraya geldi. Fransızlar oradaki o büyük mirasa halen sahip çıkıyor. Savaşın daha ilk günü Başbakan Villepin kalktı ve Lübnan'a geldi. 10 asır önce Avrupa'dan oraya gelmiş haçlı Hristiyanlarının sağlığını test ediyor, denetliyor, kendi insanlarına sahip çıkıyor. İnsanlığa sahip çıkacağız. 19. yüzyıl boyunca Lübnan, Osmanlı'nın parçalanmasında ve bölünmesinde bütün Arap ayaklanmalarının ideolojik merkezi olmuştur. Tüm Arap dünyasının matbuatında büyük yazarlar yetiştirmiştir. İsrail bizim namusumuzdur. Dünya tarihinin en büyük oryantalistleri, yani İslam hukukunu inceleyenler, Lübnan'dan çıkmıştır. Matbaa buralara 1850'li yıllarda bizden çok daha önce gelmiştir. Bu Hristiyanlar tarihte kapitülasyon dediğimiz şeyi verdiğimiz insanlar. Nasıl kapımıza Venedikliler, Cenevizliler gelip ticaret yapıyordu, bu Arap Hristiyanlar da bizimle ticaret yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Cemal Paşa'nın ordularıyla Mustafa Kemal oraya gittiği zaman biz onlardan mal alıyorduk. Osmanlı ordularının paralarını, elmaslarını alırdı bunlar. Onlar yan gelip yattığında bizler savaşıyorduk. Mısır'da anamız ağlıyordu. Biz Mısır'da İngilizlerle savaşırken onlar ticaret yaptı. Onlar bu toprakların en büyük elmas mühendisleriydi. Tarihte de öyle zengin oldular, yan gelip yattılar ve bu toprakların trajedisini bölüşmediler. Müslümanlarla binlerce yıldır yan yana oturuyoruz. Buna dikkat edelim, çok güzel meclisler yapalım, uluslaşalım, bir millet olalım düşüncesine girmediler. Kendilerini Fransız, Avrupalı hissettiler. Yataklarını sürekli ayrı serdiler. Bir Lübnan iç savaşı yaşandı. Bu savaştan acı tecrübeler çıkmamış gibi şimdi yine İsrail eliyle Hizbullah'ı ezmeye çalışıyorlar. Buradan çıkartacağımız dersler var. Beyrut bütün insanlığa ders olsun. İsrail bizim namusumuzdur. Yahudiler bizim namusumuzdur. Binlerce yıl bu insanlarla bu topraklarda kardeşçe oturacağız. Bir gün başlarına kötü bir şey gelirse eğer, gelsinler Mersin'imizde, Ankara'da, İstanbul'da yüz binlerce yavruyla otursunlar. Bizim tarih boyunca korkumuz olmadı ama onlar bizimle oturmak istemiyor. Aksine bizim başımıza vurmak istiyorlar. Bizi emretmek, tekmeleyerek kovalamak istiyorlar. Bu topraklar bunu kaldırmaz ve şimdiye kadar da kaldırmadı. Batılı bilim adamları her şeyin hesabını yapıyorlar. Ama iman denilen şeyi hesaplamıyorlar. Hizbullah'ın bulunduğu yerlerde psikiyatri kulüpleri, dernekleri, laboratuvarları yok. Çünkü bu topraklarda iman diye bir şey var. İman dediğin şey Allah'la mukavelenin ötesinde insanın kendine güvenidir. Bu insanlar yeri göğü yaratan Allah'tır. Biz bütün kötülüklerden ona sığınıyoruz diyor. Bizim için ayrı gayrı yoktur. Bütün canlılarla biz aynı Tanrı'nın vücuduyuz diyor. Müthiş bir kendine güven inşasıdır iman. Kendine bu şekilde güven inşa eden insanlar füzenin adı oymuş, yok füzenin adı buymuş, bunlara teslim olmaz, ölür ve giderler. Ölümün tarafı tutulmaz. Bu topraklarda sürekli dayak yemekten, sürekli itilmekten ve sürekli aşağılanmaktan bıktım. Ölümün tarafı tutulmaz. Kim ölüyorsa onun tarafındanız. Bizim köşe yazarlarımıza bakıyorum. Ben Müslümanları tutmam. Onlar yeşil bayrak dalgalandırıyor. Belki El-Fetih olsaydı onu tutardım diyor. Ölü insanları ayırt mı edeceğiz? Cesetler arasından gezip, aa bu iyi ki ölmüş, aa bu da ölmemiş diyeceğiz. Kendimize kafeteryada sevgili mi beğeniyoruz ya? Böyle bir şey yok. Tarihin her tarafında kim ölüyorsa, bombayı kim yiyorsa onun yanındayız. Türk medyasının kafasını karıştırdılar. Engin Ardıç, PKK ile Hizbullah aynıdır doğrultusunda konuşuyor. İsrail işbirlikçisi ağzıyla konuşanlar var. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Biz bu topraklarda bağımsızlık öğrendik. Bizi kimse aşağılayamaz. Demokrasi dediği de bu. Kafamızdan aşağı bombalar dökülecek. Biz de teslim olacağız, öyle mi? Teslim olmayacağız. Bizim cesetlerimizi götürürler. Bu topraklarda 150-200 yıldır Batı'nın saldırıları devam ediyor ama bu saldırıların karşılığı yok. Yanlarına kar kalmıyor işte. Batılıların bunu öğrenmesi lazım. Cezayir'de alamadılar. Türkiye'de alamadılar. Silahlarla netice alınmaz. Biz bu bombaları, teknolojiyi, ilaç, kardeşlik olarak kullanalım. Üç kazanıyorsak fabrikanın sahibi onlar olduğu için ikiyi onlar alsın ama birini de biz alalım. Ama bize zırnık koklatmadan köle gibi çalıştırmak istiyorlar. Bunların ideolojileri sakattır. Ben Batı'nın demokrasisinin sakat olduğunu düşünüyorum. Çünkü Batı'yı oluşturan felsefenin kendisi sakattır. Modernitenin, Hristiyanlığın, demokrasinin kendisi sakattır. Atina'da demokrasi henüz doğarken kölelik diye bir şey vardı. Köleleri adam yerine koymuyorlar. Batı demokrasisi hep elit ve seçkinlerin elinde oldu. Köleler, dışarıdan gelen insanlar hep ikinci sınıf insanlar oldu. Bizler de demokrasiyi öğrendikçe seçkin demokrasisi yapıyoruz. İmtiyazlıları sürekli üstün görüyoruz. Batı'yı oluşturan fikir sistemi, imanı teolojik olarak sakattır. Hristiyanlık ilk buradan çıktı. Anadolu topraklarına havariler geldi ve Hristiyanlık propagandası yaptılar. İlk İncil'in metinlerini bunlar oluşturdu. Fakat burada düğümlendi iş. Bizim gibi Allah tektir ve herkes kardeştir diye bir tevhid fikri oluşturamadılar. Tevhid çok önemlidir. Bir insanın herkese, bütün dünyaya, önceye ve sonraya şüphesiz iman etmesi, ayrı gayrı olmaması demektir. Herkesle evleniyorsun, doğmuş herkesle. Afrikalıyla, İsveçliyle evleniyorsun ve onlardan rahatsızlık duymuyorsun. Hristiyanlığın çok yanlış bir tasarrufu olmuştur. Yemeden içmeden uzaklaşıyorlar, inzivaya çekilmiş halde hayat yaşıyorlar ve dünya nimetlerinden vazgeçerek nefislerini ıslah edeceklerini düşünüyorlar. Bizde de dervişlik var. Bir hırka, bir lokma yaşayan dervişler var ama bütün dünya nimetlerinin kökündeki o vecd ve coşkuyu yakalamak, coşmak için, bir insanlık, bir kalp neşesi yakalayabilmek için, daha iyi sıçramak için geri çekilmek. Türkiye'de hakim olan görüş, biz bulaşmayalım şeklinde. Bu görüşü destekliyorum. Daha iyi sıçramak için geri çekilmek bir savaş terimidir. İsrail sürekli olarak Hizbullah'a bir gecede denizaltılarıyla, uçaklarıyla kıstırabilmenin planlarını yapıyor. Eninde sonunda bir gün oraya inecek. İsrail'in hesabı bu yenilginin altından nasıl kalkacağı. Nasrallah'ı, Hizbullah'ı bir günde devasa bombalarla nasıl sıkıştırıp fare gibi boğacağıdır. Gelecek yıllarda bunu göreceğiz. İsrail geçmişteki tavrını tekrarlayacak. O yüzden bizim oraya kurban göndermemiz gerekmez. Önceleri Lübnan'la, Hizbullah'la, Arap kardeşlerimizle konuşarak oraya asker gönderelim fikrindeydim. Fakat İsrail bizim oradaki Türk askerine çok kaba davranacak. Fransızlar Maruniler yüzünden hala oradalar. 800 asker daha göndermeye çalışıyorlar. Fransızlar kendi askerlerini kayıracak. Diyelim Arap'ın birine birisi tükürmüşse Fransız onu Türk askerinin üstüne atacaktır. Bir sokakta bir Arap dövülmüşse onu Türk askerinin üstüne atacaktır. Bu konularda çok tereddütlerim var. Bosna'ya askerlerimiz gitti ve orada çok şey öğrendi. Örneğin kendi hinterlandlarını, kendi köylerini, Osmanlı'dan kalma camilerini gördüler, onlarla konuştular ve dünya görüşleri gelişti. Askerimizin dünya görüşünün gelişmesini, Balkanları, Kafkasya'yı, Arap dünyasını iyi tanımasını ben de isterim. O ayrı bir şey ama İsrail gibi sinsi, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir ülkeye gitmesini çok tehlikeli buluyorum. Niçin? Daha savaşın bittiği gün Türk devletine fitne sokuluyor. İstihbarat bunu söyledi. Türkiye, kalleşlik yapmış gibi Araplara propaganda yapıyor. Bunu Türkiye'de besleyecek basını da var. Hemen manşetler çekildi. Bunlara güvenilmez. O yüzden Türkiye halkı ve aydınları gibi oraya asker gönderilmemesini savundum hep. Ama tabii oraya merhem olacak her konuda sosyal dayanışma adına mühendis, doktor göndermeliyiz.